Ayrım 16. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 224. Celili Hanım, oğluna daha sık gidebilsin diye yerleştiği Bursa'dan 4 Nisan 1949'da Müzeher Banu'ya şu mektubu yazmıştır. Benim güzel kızım, Müzeherciğim. Yeni Bursa'dayım. Bu üçüncü evdir ki değiştiriyorum. Nazım'ın yaşam öyküsünü yazacak olanın, romandaki kişilerin karakterlerini iyi çizebilmesi için en ince ayrıntılara dek özen göstermesi gerekir. Yukarıdaki tümce, açıkça görüldüğü gibi Fransızca ya da Avrupa dillerinde tümce kuruluşundadır. Sanki Fransızcadan çeviri gibidir. Celili Hanım, Batı kültürüyle yetişmiştir. Paris'te bulunmuş, resim öğrenimi görmüştür. Nazım'ın da söylediği gibi, Baudelaire'i çok iyi bilmekte ve ona hayrandır. Bütün bu kültür donanımıyla, gençlik döneminde Türkiye'de çok az görülebilir değerde bir kadındır. Sanırım Yahya Kemal'de ve başkalarında hayranlık uyandırmasının bir nedeni de Batı kültürüyle yetişmiş olmasıdır. Şimdi çocuğa, Celili Hanım, o zaman 47 yaşında bulunan Nazım Hikmet'ten hemen bütün ana babalar gibi mektuplarında çocuk diye söz etmektedir. Yakın bahçe içinde Kerpiçköy evinde bir yer tuttum. Ferah, büyük, aydınlık bir oda. Sobamı, şövalemi hemen kurdum. Çocuğa gidiyorum, resim yapıyorum. Çocuğun sıhhati iyi değil. Nazım'da uyku yok. Asap bitik. Bir doktor sizden istemiş. Bence de pek iyi olur. Belki yanlış teşhis, yanlış tedavi oluyor. Herhalde iyi bir doktorun müdahalesi maneviyatına tesir eder. Bence bir profesöre kendisini muayene ettirebilsek çok iyi olur. Günden güne düşmekte. Bence kapalı ölecek. Kapalı ölecek dediği cezaevinde kapalıyken ölecektir. Siz de gelecekmişsiniz. Pek sevindim. Görüşürüz. Sevgili oğlumun, Bala Nurettin Vanu ve sizin gözlerinizden öperim. Teyzeniz Celile. Mimi'yi. İstanbul'un Batı kültürü etkisindeki kimi soylu, kimi büyük burjuva ailelerinde bana her zaman yapmacık ve soğuk gelen bir ad kısaltması vardır. Bunların ad kısaltmaları, Türk'ün Mehmet'i Memo, Fatma'yı Fatoş, Ali'yi Aliş yapmasına benzemez. Bunlar adlarını yabancı ad kısaltmalarını özenerek onlar gibi kısaltırlar. Nazım'ın ailesinde adlar daha çok kısaltılmış biçimleriyle kullanılır. Fifi, Mimi, Samoş gibi. Münevvere de Mimi derler. Görüyor musunuz? Kendisinden havadis getirirseniz pek memnun oluruz. Acaba bizi büsbütün unuttu mu? Yeni adres, Bayan Celile, Aptal Caddesi, Eski Hamam Altı, No 65, Bursa. Nazım Hikmet ölümüne dek 11 yıl yaşadığı Sovyetler Birliği'nde kendisiyle sürekli ve yakınında bulunanların söylediğine göre ana babasından pek söz etmezdi. Bu 11 yıl içinde yalnız bir kez babasından, iki kez de annesinden söz ettiğini biliyoruz. Ölümünden bir gün önce annesinden eşi Vera Tulyakova'ya söz etmiştir. Bir kez de annesinden, Babayev'le Vera Tulyakova'nın birlikte bulundukları bir sırada söz etmiştir. Nazım öz yaşamını anlattığı bir yerde, galiba Yahya Kemal anneme aşıktı demiştir. Herkesin bildiği, herkesin dilinde olan Yahya Kemal'in annesine aşkını, Nazım'ın bilmemesi olanaksızken galiba aşıktı demiş olması, bu çok bilinen olaya bir kuşku düşürmek içindir. Bu olaydan tedirgin olduğu bundan da bellidir. Üstelik Nazım aşırı kıskanç bir insandı. Hatta akıl almayacak oranda kıskançtı bile denilebilir. Nazım'ın kıskançlıklarını gösteren birkaç olay anlatayım. Vera Tulyakova, evindeki resimlerden birini göstermişti bana. Bu resimde Vera ile yanında başka bir kadın görülüyordu. İkisi de mayoluydu. Resim kartpostal boyundaydı. Ama ortasından kesilmiş mayolu iki kadın ancak omuzlarından biraz aşağısına dek görülebiliyordu. Vera Tulyakova anlattığı Nazım'a değgin anılarının etkisiyle ağlamaklıyken bu resmi göstermişti. O sırada öbür resimler arasında kesilmiş bu resim eline geçince ağlayan kadın gülümseyerek "Bunu böyle Nazım kesti," dedi. "Neden?" diye sordum. "Kıskançtı da ondan. Resimde mayolu vücudumu başkaları görmesin diye," dedi. Bir gün Vanu'ya A. Kadir'in Nazım'a değgin kitabı üzerindeki bir konuyu sorduğumda Vala şöyle demişti. Dosyamdaki nottan olduğu gibi yazıyorum. Biz Nazım'la kadın konusunda anlaşamazdık. Çok muhafazakardı. Mesela kadınların saçlarını kesmelerini doğru bulmaz, devrimciliğe aykırı bulurdu. Bu konuda hep tartışırdık. Ama kitaptaki kadıya sormamız doğru değildir. Vala'nın bu sözü üzerine Müzeher aldı sözü. Evet, çok çok tutucuydu. Mesela açlık grevi sırasında hastanedeyken bir ara Münevver'le darılmışlar. Ben hastaneye gittim. Nedir bu? Neden darıldınız diye sordum. Çok sinirliydi. Yahu dedi, kolejden buraya kadar çorapsız gelmiş. Münevver açlık grevine girdikten sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırılan Nazım Hikmet'i Amerikan Koleji'nden gelerek ziyaret ediyordu. Nazım'ın yeğeni olan Mehmet Ali Aybar'ın eşi Siret Aybar, kolejde öğretmendi ve Münevver'e de bir öğretmenlik bulmuştu. Olur mu bu? Ne var bunda Nazım, dedim. Yaz sıcağı, bütün kadınlar çorapsız. Hepimiz çorapsız geziyoruz işte. Nazım'ın kıskançlığı ve kuşkuculuğu Münevver'i çok kıracak aşırılıklara varıyordu. Örneğin oğlu Mehmet doğduktan, Münevver doğum yaptığı hastaneden eve döndükten sonra evlerine gelen konuklarını uyuyan Mehmet'in yüzündeki örtüyü açıp çocuğu gösteriyor. Bana benziyor değil mi? Diye soruyordu. Hatta bana benzemeseydi şüphelenirdim dediği bile olmuş, çok haklı olarak Münevver bundan gücenmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra Nazım geçim sıkıntısı çekiyor, film senaryoları yazıyordu. Yazdığı senaryo bölümlerini hasta olduğu zamanlar kendisi götürmezse Münevver'in götürmesine razı olamıyordu. Çünkü Münevver'i kıskanıyordu. Nazım çok işten bir insan olduğu için bu kıskançlık duygusunu otobiyografi başlıklı şiirinde şu dizeyle anlatıyordu. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Bu aşırı kıskançlığının bir ya da birkaç nedeni olmalı. Ben bunu ana sevecenliğinden, ana ilgisinden uzak geçen mutsuz çocukluğuna bağlıyorum. Sofya'da basılan Nazım Hikmet dizi kitaplarının birinci cildinin sunuş bölümünde Babayev, Nazım Hikmet'in annesini şöyle anlattığını yazıyor. Büyük bir Türk şairi, Türk şiirini o devir için yeni bir şiir dili ve anlayışı getiren Yahya Kemal, anama sevdalıydı sanırsam. Evde şiirlerini okurdu anam. Bahriye Mektebi'nde tarih öğretmenimdir şair. Anam Lamartine bayılırdı. Fransızca okurdu. Bir kere o zamanlar Lamartine Türkçe'ye çevrilmiş birkaç şiiri de Osmanlıcaydı. Anam Fransızcayı iyi bilirdi ama Osmanlıcayı bilmezdi benim gibi. Nazım'ın yukarıya aldığım bu sözlerinin ilk cümlesinde sanırsam kelimesi bence Nazım'ın çok derin, gizli bir dramını anlatıyor. Nazım annesini hemen her oğlun yaptığı gibi idealize etmiştir. Moskova'da annesini anlatışından annesini nasıl yücelttiğini öğrenmekteyiz. Ekber Babayev'in yaşamı ve yapıtlarıyla Nazım Hikmet adıyla Ataol Behramoğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği Cem Yayınevi 1976 kitabında sayfa 11-13 Nazım'ın annesini babasını nasıl anlattığı yazılıdır. Ekber Babayev şöyle yazıyor kitabında. Nazım Hikmet benim de bulunduğum bir sırada karısı Vera Tulyakova'ya annesini anlatmış. Vera Tulyakova bu konuşmayı teybe almıştı. Nazım Hikmet'in o zaman anlattıkları şunlar. Annemin gençliğini çok iyi anımsıyorum. Aşık olduğum ilk kadındır. Freud'u okudunuz mu? Gerçi hayranlarından değilim. Hatta birçok konuda aynı görüşte değilim onunla. Fakat doğru gözlemleri var. Kendi anneme aşıktım. Şaşılacak kadar güzel bir kadındı. Şaşılacak kadar. Bizde, Türkiye'de bir adet vardır. Gerçi şimdi köylerde kaldı sadece. Fakat önceleri herkes uyguluyordu. Annem evlenirken, düğün öncesinde adet gereğince bir odaya oturtmuşlar onu. Tabii üstünde gelinliği, yüzünde de ince tülden bir peçe. Konuklar ve genel olarak isteyen herkes, geline bakmak için sabahtan itibaren gelmeye başlamışlar. Annem Paris'te öğrenim görmüştü, safkan Türk değildi, soy bakımından da. Fakat İstanbul'un bütün adetlerine uyuyordu. Böylece bu adetin gereğinde de katlanmış zavallı. Ruslarda da damadın ailesiyle gelinin tanışması için düzenlenmiş böyle bir tören vardır. Şimdi yok. Fakat önceden vardı mutlaka. Köylülüğün egemen olduğu ülkelerde bu tür adetlerin bulunması normaldir. Annemi görmeye gelenler büyülenmişçesine kalıyor, ayrılamıyorlarmış ondan. Hatta çoğu kendilerini tutamayıp yüzünü örten tülü kaldırıyor. Böylesine çarpıcı bir güzelliğin olacağına inanmıyorlarmış çünkü. Annemin mavi gözleri ve olağanüstü bir teni vardı. Öylesine olağanüstü bir ten ki, gelinlik giymiş bir bebek mi kuşkusuyla yanaklarına dokunuyorlarmış. Bütün kentte babamın bir bebekle evlendiği söylentisi dolaşmış. Böyle adlandırıyorlardı annemi. Bütün bir gün ayrılmamışlar çevresinden. Annemse hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey yiyip içmeden kımıltısız oturuyormuş adet gereğince. Madem gelin oldun, sabredeceksin artık. İşte iki gözüm. Bütün adetlerden, bunların tümünden nefret ederim ben. İnsanları tutsak ederler çünkü. Bense her türlü tutsaklığa karşıyım. Adetlere karşı dövüşmek için de devrimci oldum. Adetler ahlakımız üzerinde egemen olurlar. Küçük burjuvaların elinde bir silahtır onlar. Ben küçük burjuvalardan nefret ederim. Adetler, hatta düğün, cenaze adetleri de korkunç ve anlamsız şeylerdir. Annem ömrünün son gününe kadar portreler çizdi. Çok parlak şeylerdi bunlar. Gözleri kötü gördüğünden inadına en parlak renkleri seçebiliyordu. Nazım'ın annesi için anlattıkları bunlar. Babası için anlattıklarına bakılırsa, Nazım babasına daha bir gerçeklikle baktığı görülüyor ve babasını annesi oranında sevmemiş olduğu anlaşılıyor. Sözü geçen kitaptan bir bölümü de okuyalım. Başka bir kere, yine benim de bulunduğum bir sırada, babası konusunda şunları söyledi. Annem çılgınca seviyordu babamı. Fakat bir gün kendisini bırakmasını istedi ondan. Öylesine kıskanıyordu ki babamı, babamın da onu sevmesine rağmen acılarını ayrılık yatıştırabilirdi ancak. Ayrıldılar ve bütün ömürleri boyunca dost kaldılar. Kimi zaman babam konukluğa gelirdi anneme ve biraz da hüzünle konuşurlardı hayattan. Sanki bu hayat onların yanından kıvrılıveren, yanı başlarında akan, yatağına bir türlü ulaşamadıkları bir nehirdi. Bir gün beni hapse attıklarında bana ilişkin bir ipucu elde etmek için polis canavarca dövmüş babamı. Babam hiçbir şey söylememiş. Söyleyecek bir şey de yoktu zaten. Annemle oturuyordum, babamla çok seyrek görüyorduk birbirimizi. Benim eylemime duyduğu yakınlıktan da değildi bir şey söyleme işi. Böyle bir yakınlık duymuyordu çünkü. Bundan başka hiçbir sıkıntı çekmeden ve özgürce yaşayabilecek ve herkesin saygı duyduğu bir şair olabilecek oğlunun sanki inadına parmaklıklar arasında düşmeye çalışmasını ve bir köpekten daha kötü durumda yaşamasını anlayamıyordu. Bir şey söyleme işinin nedeni, kendisini dövenlere duyduğu nefret ve hor. Sonra karşılaştığımız bir gün şöyle dedi bana. Ne aradığını anlamıyorum oğlum. Yoksul ya da ayak takımından biri değilsin ki dünyanın yeniden paylaştırılmasını isteyesin. Yoksullara bırak bu uğraşı. Dışarıdaki hayatları hapistekinden farklı değil zaten. Sonra ne de olsa senden korkmalarına, nefret etmelerine ve seni aramalarına yol açan bir şeylerin var. Bir kez bile kötü davranmaya cesaret edemediler sana. Fakat ellerinin nasıl kaşındığını beni dövmelerinden biliyorum. Ya sana da yaparlarsa bunu Nazım? Ona hiçbir şeyi açıklayamazdım. Başına baktım, bir tek tel saç kalmamıştı birkaç ay içinde. Öylesine bir acı duydum ki yüreğimde tahmin edemezsin. Öldü sonra. Son görüşmemiz oldu bu. Nazım, annesi ve babası için TB Rusça anlatmış olduğundan Rusça alınan konuşması Türkçe'ye çevrilmiştir. Sakallı Celal'in bir anısını da buraya aktararak, bu yazı dizisinde Nazım'ın çocukluk dönemi yaşantısının notlarını bitirmek istiyorum. Sakallı Celal bulunduğum bir toplantıda şunları anlatmıştı. Bir gün Büyükada'dan vapura bindim. Vapur Heybeliada'ya uğrayınca salona Deniz Lisesi öğrencileri doldular. Gürültü patırtı ediyorlar, saçma sapan konuşuyorlar, kaba saba çakalışıyorlardı. Onların bu davranışlarına çok canım sıkılmıştı. Yalnız onların arasında bir öğrenci, ötekilerden ayrılmış, tek başına oturduğu yerde elindeki kitabı okuyordu. Sarışın öğrencinin bu hali çok hoşuma gitti. Ancak 14-15 yaşlarındaydı. Yanına sokulup ne okuyor diye baktım. Fransızca bir şiir kitabı. Çocuk daha çok ilgimi çekti. Konuşmak için bahane arıyordum. Vapur köprüye yanaşırken sokuldum. Yavrum, dedim. Benim bir yeğenim var. Bahriye Mektebi'ne vermek istiyorum. Sizin okulunuza girmenin şartları nedir? Bana anlatır mısınız? Yeğenim yok ama onunla konuşmaya yarasın diye böyle söylemiştim. O güzel güzel Deniz Lisesi'ne girmenin koşullarını anlatmaya başladı. Vapur iskeleye yanaşmıştı. Yan yana vapurdan çıkıp köprüde yürümeye başladık. Vapurda okuduğunuz kitap neydi diye sordum. Bir şiir kitabı dedi. Galiba Fransızcaydı dedim. Evet dedi. Fransızca biliyor musunuz diye sordum. Biliyorum dedi. Galata Köprüsü'nün ortasına dek gelmiştik. Benim adım Celal dedim. Hadi güle güle küçük Bahriyeli. Ben onun adını bile sormamıştım. 1921 yılında Batum'a Komünist Kongresi'ne gönderilen Türk kurulu arasında ben de üyeydim. Kongre salonundaydık. Baktım, karşıda sarışın bir delikanlı. Başında bir kapak, sırtında asker kaputu. İki kolunu bana doğru açmış, uzaktan gür sesiyle bağırıyor. Celal yoldaş, Celal yoldaş. Yanıma geldi, el sıkıştık. Sizi tanıyamadım, dedim. Ben küçük Bahriyeliyim, dedi. Hatırladınız mı? Bana bir gün köprü üstünde güle güle küçük Bahriyeli demiştiniz. Nazım Hikmet'e tanışım işte böyle oldu. Nazım Hikmet'in başka dillerde yayımlanmış kitaplarının ön sözleri. Nazım Hikmet'in yaşamını, onun için söylenilenleri öğrenmek için başka dillerde çıkmış kitaplarındaki ön sözleri de okumamız gerekir. Bu ön sözlerde Nazım'ın yaşamına değin pek çok doğrular olduğu gibi ne yazık ki yanlışlar da vardır. Bu yanlışlardan pek çoğunun Nazım'ın kendi yaşamını anlatırkenki umursamazlığından ileri geldiği anlaşılıyor. İtalya'da kitaplarını yayımlayan Nazım'ın dostlarından Bayan Joyce Lusson'un bu kitabındaki ön sözü buraya aktarırken yer yer araya girip yanlış bildiklerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Joyce Lusson'un ön sözü şöyle başlıyor. Bir şairin şiirlerini daha iyi anlayabilmek için yaşamını da bilmek gereklidir. Hele Hikmet'te olduğu gibi şairin yazdıkları ile yaşantısı arasında tam bir bağlılık varsa bu kaçınılmaz bir zorundur. Aşağıdaki bilgiler Hikmet'in Türk arkadaşlarından derlenmiştir. Hikmet kendisini ilgilendiren konularda bilgi vermede çok hassas davranmaktadır. Nazım Hikmet 1902'de Selanik'te Enver Paşa Talat Bey hükümetinin matbuat müdürü Hikmet Bey ile Ayşe Celile'den doğdu. İyi bir eğitim görmüş olan annesi ressamdı. Üstelik devrinin en güzel kadınlarındandı. Dedesi Mehmet Nazım Paşa, Abdülhamit devrinde çeşitli valiliklerde bulunmuştu. Dedesi şiir de yazardı. Türk ansiklopedilerinde Mehmet Nazım Paşa'nın biyografisi vardır. Mevlevi tarikatına mensuptu. Hikmet 12 yaşında dergide yayınladığı ilk şiirini dedesine ithaf etmiş ve bundan çok sevinç duyan dede, torununu teşvik etmişti. Nazım'ın dergide yayınlanan bu şiirini dedesine adadığı doğru değildi. Yalnız bu şiiri dedesinin adı olan Mehmet Nazım adıyla dergide yayınlanmıştı. Çocuklara dedelerinin adının verilmesi bugün de bizde süren bir gelenektir. Nazım'a da baba tarafından dedesi Mehmet Nazım Paşa'nın adı verilmişti. Soyadı da olmadığından ikinci ad olarak da yine o zamanki gelenek gereği baba adı kullanılırdı. Nazım dergide yayınlanan ilk şiir için şöyle diyor. Yaşam ve yapıtlarıyla Nazım Hikmet, sayfa 18, cilt 1, sayfa 2. 17 yaşımda galiba ilk şiirim basıldı. Yani serbiliklerde. Yani mezarlıklarda ağlayan, hayatında sevmiş ölüler üzerindeydi. Yahya Kemal düzeltmişti birçok yerini. Babaev'de bu şiirin yayımlanması üzerine şu bilgiyi veriyor. Serbiliklerde 3 Ekim 1918 yılında Yeni Mecmua'nın 63. sayısının 219. sayfasında yayımlanmıştı ve Mehmet Nazım imzasını taşıyordu. Söz konusu Yeni Mecmua bende var. Evet, 3 Teşrin Evvel Ekim 1918 tarihlidir ve 63 sayılıdır. Şiir de 219. sayfasındadır. Ama şiirin başlığı Selveliklerde değil, hala Selvelerde ağlıyorlar mı?'dır. Bu şiirin noktalama işaretleri de şiirin aktarıldığı kitaplarda doğru konulmamıştır. Yeni Mecmua'daki o şiiri aktarıyorum. Hala Selvelerde ağlıyorlar mı? Bir inilti duydum Selveliklerde. Dedim ki, burada da ağlayan var mı? Yoksa tek başına bu kuytu yerde eski bir sevgiyi anan rüzgar mı? Hayatta inerken siyah örtüler, umarım ki artık ölenler güler. Yoksa hayatında sevmiş ölüler hala serbilerde ağlıyorlar mı? Mehmet Nazım. İtalyanca kitabın ön sözünü okumamızı sürdürelim. Küçük Hikmet 7 yaşından itibaren şiirler yazıyor. Küçük kız kardeşini bunları ezberletiyordu. Okulda arkadaşlarına şiirler yazıyordu. Bu ilk denemeler hep Arap, Acem şiirinin etkilerini taşıyordu. Annesinin babası Enver Paşa, Çarlık İdaresi'nin Sibirya'sından kaçmış ve sonra Müslümanlığı kabul etmiş, soylu bir Polonyalı'nın oğluydu. Savumur Akademisi'nde okumuş olan Enver Paşa, Selanik Kalesi kumandanlığı yapmıştır. Enver Paşa'nın asıl önemi, değerli bir dil ve tarih uzmanı olması, Dil Tarih Kurumu'nun kuruculuğunu yapmış olmasıdır. Kemal Paşa, Enver Paşa'yı hem askerlik hem de kültür alanında hoca bellemişti. Gerek Enver Paşa'nın, gerekse Hikmet'in öbür dedesinin haremleri yoktu. Batı usulü bir düzenleri vardı. Bir karılıydılar. Enver Paşa'nın karısı, Brandenburg'da doğmuş bir Alman kızıydı. Alman okul gemisiyle İstanbul'u ziyaret eden Brandenburglu genç denizci gemisini terk ederek Abdülaziz'e takdim edilmenin yolunu bulmuş, Müslümanlığı kabul ederek Mehmet Ali Paşa adını almış ve Berlin Kongresi'ne Türkiye adına katılarak Bismarck'la müzakerelerde bulunmuştur. Daha sonraları Abdülhamit, Mehmet Ali Paşa'yı Arnavutluk'ta idam ettirmiştir, ilerici fikirlerinden ötürü. Burada da Mehmet Ali Paşa için yazılanların çoğu, daha önce sunduğumuz tarihsel belgelere uymamaktadır. Böyle bir ortam içinde Küçük Hikmet, Doğu ve Batı geleneklerinin birbirine karıştığı zengin bir kültürden kolaylıkla yararlanabiliyordu. Dedesi Nazım Paşa Mevlana'dan, Ömer Hayyam'dan rübailer okuyor, annesi Bodler'i tanıtıyordu. edebiyat öğretmeni, Avrupalı romantiklerin etkisi altında kalarak Türk şiirini yenileştiren ozanlardan biri olan Yahya Kemal'di. Okulda ve 15 yaşında yazıldığı Deniz Akademisi'nde Arap harfleri kullanıyordu. Kitaplardaki dil, İstanbul'daki hammalların, Anadolu'daki köylülerin anlayamadığı, halktan uzak bir dildi. Hikmet'in o sıralarda Anadolu köylüleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Köylüleri, dedeleriyle yaptığı araba gezintilerinde uzaktan, eğilerek dedelerini selamlarken görmüştü sadece. Annesiyle babası boşanmıştı. Annesi Paris'e resim öğrenimine gitmişti. Hikmet Bey de vaktini güzel kadınların peşinde geçiriyordu. Bu ön sözde görüleceği gibi, Nazım'ın yaşamına değgin gerçeklere hiç de uymayan şeyler anlatılmıştır. Elbet arada gerçekler de vardır. Bu arada, Almanya'nın yanında savaşa katılan Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, Kemal Paşa'nın başkanlığında ulusal hareket başlamıştı. Kemal Paşa, İngilizlere, Fransızlara, Yunanlara ve Sultan'a karşı savaşmaya devam ediyordu. Türkler, Anadolu'da çiftçilik ve çobanlık yapıyorlardı. Osmanlı Devleti Anadolu'yu bir çeşit sömürge saymış, yüzyıllarca sömürmüştü. Osmanlılar, Balkanlardan gelmiş ve Arabistan'a ve Kuzey Afrika'ya uzanan büyük bir imparatorluk kurmuşlardı. Osmanlılar, Türkleri hakir görmüşler, yüzyıllarca medeni haklardan mahrum bırakmışlardı. Tuhaf bir tesadüfle, savaştan sonra koca imparatorluk, hakir görülen ve savaşmaya devam eden Türklerin bulunduğu Anadolu'dan ibaret kalmıştı. Savaşa kadar genç Türkler, çeşitli devrim hareketleri yapmayı denemişler, fakat saltanatı devirememişlerdi. Kemal Paşa'nın kararı ise kesindi. Osmanlı geleneklerini kaldırıp atmak, Türkiye'yi bağımsız ve modern bir devlet haline getirmek istiyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 238.